24. ayrım.
Albert pes etmiş bir tavırda içini çekti ve dükkanlardan kendisine ısmarlananları aldı. Elinde 3 torba ve omuzunda çantasıyla uçağın kalkacağı 28 numaralı çıkış kapısına yöneldi. Başka mesaj da varsın olsundu. Bunların hepsini arayacak hali yoktu ya. Ama 28 numaralı kapının hemen yanındaki bir sütunda beyaz bir zarf asılıydı. Binbaşı Knank, Kasturup Havalimanı, kapı 28. Bu da Hilde'nin yazısıydı ama sanki kapı numarası bir başkası tarafından yazılmıştı. Yine de bunu kesin olarak söylemek olanaksızdı. Çünkü ne de olsa insanların yazısını sayılardan tanımak pek kolay değildi. Arkası geniş bir duvara sabitlenmiş olan koltuklardan birine oturdu. Torbalar hala elindeydi. Sağa sola kuşkuyla bakan bu haliyle gururlu bir binbaşıdan çok ilk kez tek başına yolculuğa çıkmış küçük bir çocuğu andırıyordu. Hilde buradaysa kendisini önce onun görmesi zevkini tattırmak istemiyordu ona. Yolcuları kuşkuyla bir bir izlemeye başladı. Kendisini devletin emniyetine göz dikmiş bir vatan haini gibi hissediyordu. Yolcuları içeri almaya başladıkları an derin bir nefes aldı. Uçağa son binen de o oldu. Biniş kartını vereceği sırada giriş gişesine yapıştırılmış bir zarf daha buldu. Sophie ile Alberto, Breivik Köprüsü'nü ve Kragerö girişini arkalarında bırakmışlardı. 180'le gidiyorsun, dedi Sophie. Saat 9'a geliyor. Binbaşının Kijevik Havalimanı'na inmesine bir şey kalmadı. Hem nasılsa bizi aşırı süratten falan durduramazlar. Ya çarpışacak olursak? Sıradan bir arabayla çarpışırsak hiçbir şey olmaz. Ama bizim gibi bir arabayla çarpışmak konusunda... Evet, işte o zaman dikkatli olmamız gerek. Biraz önce uçan otomobilleri geçtiğimizi gördün mü? Hayır. Westfold'da bir yerde park etmiş duruyorlardı. Şu önümüzdeki turist otobüsünü geçmek pek kolay olmayacak. Üstelik sağımız solumuzda orman. Hiç sorun değil Sophie. Artık bunu senin de bilmen gerek. Böyle dedikten sonra arabayla ormana dalıp sık ağaçların arasından sürmeye devam ettiler. Sophie derin bir nefes aldı. Ah, beni korkuttun. Korkma. Biz çelik gibi duvarın içinden bile geçeriz. Yani biz çevremizdeki şeylerle karşılaştırıldığında içi boş ruhlardan başka bir şey değiliz, öyle mi? Hayır, hayır. Her şeyi ters yüz etmiş oluyorsun böyle diyerek. Asıl çevremizdeki her şey bizim için içi boş masallardan ibaret. Bununla ne demek istediğini biraz açman gerekecek. Öyleyse iyi dinle. Ruhun su buharından bile daha boş bir şey olduğuna inanılır. Oysa gerçek bunun tam tersidir. Ruh buzdan bile daha yoğundur. Bunu hiç düşünmemiştim. O halde sana bir öykü anlatayım. Bir zamanlar meleklere inanmayan bir adam varmış. Bir gün ormanda ağaç keserken yanına bir melek gelivermiş. Sonra bir süre beraber yürümüşler. Sonunda adam meleğe dönüp, "Pekala, meleklerin var olduğunu kabul ediyorum. Ama siz bizim gibi gerçek değilsiniz," demiş. Melek, "Bununla ne demek istiyorsun?" diye sormuş. Adam cevap vermiş. "Biraz önce bir kayaya geldiğimizde ben kayanın yanından dolaşmak zorunda kaldım. Sense kayanın içinden geçtin gittin. Yolu kütükler kapamıştı. Ben kütüklerin üzerinden tırmanıp aşmak zorunda kaldım. Sense kütük yığınının içinden geçtin gittin." Melek bu cevabı şaşırmış ve "Nasıl böyle dersin?" demiş. "Demin bir bataklıktan geçerken ikimiz de sisin içinden yürüyüp geçtik. Çünkü her ikimiz de sisten daha yoğunuz." Gerçekten de öyle. İşte biz de böyleyiz Sophie. Ruhlar çelik kapılardan geçerler. Ruhtan oluşan bir şeyi ne tanklar ne bombardıman uçakları tahrip edebilir. Bu çok ilginç bir düşünce. Birazdan Risör'e geleceğiz. Binbaşının evinden yola çıkalı daha bir saat bile olmadı. Ama canım da çok fena kahve çekiyor. Söndelent'ten hemen önce Piane'ye geldiklerinde yolun sol kenarında bir kafeterya gördüler. Adı Cinderella idi. Alberto buraya sapıp arabayı yeşilliklere park etti. Kafeteryada Sophie içeceklerin durduğu dolabın kapısını açmak istedi ama kapı sanki yerine mıhlanmış gibi kıpırdamıyordu. Alberto da ileride arabada bulduğu bir kağıt bardağa kahve doldurmaya çalışıyordu. Tek yapacağı şey kahve makinesinin düğmesine basmaktı ama tüm gücünü kullanmakla beraber bunu başaramıyordu. Yardım isteyen gözlerle kafeteryadaki müşterilere baktı. Kimse aldırış etmeyince öyle yüksek bir sesle bağırdı ki Sophie kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. "Kahve istiyorum!" Hemen ardından da ne olduğunu anlayıp bir kahkaha attı. "Bizi duymuyorlar ki, onların kafeteryalarında bir şey yiyip içmemiz olanaksız." Tam dışarıya çıkmaya hazırlanıyorlardı ki yaşlı bir kadın yerinden kalkıp kendilerine doğru geldi. Kadının üzerinde kıpkırmızı bir etek, buz mavisi bir hırka ve beyaz bir başörtü vardı. Kadının üzerindeki renkler de, hatları da kafeteryadaki diğer kişilerden çok daha parlaktı. Alberto'ya gelip, "O ne biçim bağırış öyle oğlum?" "Özür dilerim efendim. Kahve istediğini söylemiştin değil mi?" "Evet ama burada bizim de küçük bir yerimiz var." Kadının ardından kafeteryadan çıkıp arkadaki bir patikaya girdiler yürürken. "Buralarda yenisiniz galiba?" diye sordu kadın. "Doğrusunu söylemek gerekirse öyle," dedi Alberto. "Öyleyse sonsuzluğa hoş geldiniz çocuklar. Ya siz?" "Ben Grimm kardeşlerinin masallarından birindenim. 200 yıl oluyor aşağı yukarı. Ya siz neredensiniz?" "Biz de bir felsefe kitabındanız. Ben felsefe öğretmeniyim. Sophie de benim öğrencim." "Bu iyi bir şey işte." Çok geçmeden ağaçların arasında bir meydana çıktılar. Etrafta hoş, kahverengi kulübeler vardı. Kulübelerin arasındaki bir bahçede kocaman bir ateş yakılmıştı. Ve ateşin etrafı pek çok renkli kişilikle doluydu. Sophie bunlardan çoğunu bir bakışta tanıdı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Keloğlan, Sherlock Holmes, Peter Pan, Pippi Uzun Çorap, Kırmızı Başlıklı Kızla Kül Kedisi de oradaydı. Ateşin etrafında adı olmayan ama tanıdık pek çok başka karakter de vardı. Cüceler, cinler, devler, cadılar, melekler ve küçük şeytanlar. Sophie'nin gözüne gerçek bir troll ilişti. "Ne tantana," diye yorumladı Alberto. "Bugün 24 Haziran da ondan. Walburg gecesinden bu yana böyle bir araya gelmemiştik. O zaman da Almanya'daydık. Bense şu an yalnızca ziyaret amacıyla buradayım. Kahve mi demiştiniz?" "Evet, lütfen." Sophie ancak o zaman evlerin zencefilli çörekler ve şekerden yapılma olduğunu fark etti. Etraftakiler evlere yaklaşıp istedikleri parçaları yiyorlardı. Fırıncı bir kadın da onların arkasından evleri tekrar tamir ediyordu. Sophie de bir evden bir parça aldı. Bu şimdiye dek yediği en tatlı, en güzel şeydi. Bu arada kadın elinde kahveyle geldi. "Çok teşekkürler," dedi Alberto. "Misafirlerimiz bunu nasıl ödeyecekler bakalım?"
"Ödemek mi?"
"Burada borcumuzu para yerine bir öykü anlatarak öderiz. Sizinki sadece bir kahve olduğu için kısacık bir öykü anlatsanız da olur." "Size insanlığın o inanılmaz öyküsünü anlatmak isterdik," dedi Alberto. "Ama ne yazık ki çok acelemiz var. Borcumuzu bir başka zaman gelip ödeyebilir miyiz?"
"Elbette. Ama neden çok aceleniz var?"
Alberto kısaca nereye yetişmeye çalıştıklarını anlattı. Kadın dinledikten sonra, "Evet, gerçekten de buralarda yeni olduğunuz anlaşılıyor. Size tavsiyem bir an önce etten kemikten olan bu dünyaya ilişkinizi kesmenizdir. Bizler artık buna bağımlı değiliz. Biz görünmeyen insanlar grubuna dahiliz." Biraz sonra Alberto ile Sophie Cinderella kafeteryasına geri dönmüşler ve tekrar kırmızı spor arabaya binmişlerdi. Arabanın hemen yanı başında bir anne çocuğunu işetiyordu. Kestirmeden taşlar kayalar üzerinden geçerek çok geçmeden Lillesand'a vardılar. Kopenhag'dan kalkan SK-876 uçuş numaralı uçak 21.35'te Kijevik Havalimanı'na indi. Uçak Kopenhag'dan kalkmaya hazırlanırken binbaşı giriş gişesinde bulduğu zarfı açmış, içindekileri okumaya başlamıştı. 24 Haziran 1990, Kastrup'ta uçuş kartını gişeye vermekte olan binbaşı Knanga. "Sevgili babacığım, beni Kopenhag'da göreceğini sanmış olabilirsin. Oysa benim senin hareketlerin üzerinde denetimim bundan çok daha derinlere uzanıyor. Seni nerede olursan ol görebilirim ben. Çünkü ben yıllar yıllar önce büyük büyük anneme sihirli bir ayna satmış olan Çingene ailesini buldum. Onlardan bir de kristal bir küre aldım. Ve işte örneğin şu an uçakta yerine oturmuş olduğunu görebiliyorum. Unutma ki Fasten Seat Belt yazısını sönene dek kemerlerin bağlı, koltuğunun arkası dik bir şekilde oturmalısın. Uçak havalandıktan sonra koltuğunu arkaya yatırıp şöyle bir güzel dinlenmelisin. Eve geldiğinde iyice dinlenmiş olmanda yarar var. Lillesand'da hava oldukça güzel olmakla beraber sanırım sıcaklık Lübnan'dakinden oldukça altındadır. İyi yolculuklar, sevgiler. Büyücüler büyücüsü, aynalar kraliçesi ve en büyük ironi koruyucusu kızın Hilde." Albert kızgın mı yoksa yalnızca yorgun ve pes etmiş bir halde mi olduğuna karar veremiyordu. Ama birdenbire gülmeye başladı. Öyle yüksek sesle gülüyordu ki yolcular dönüp baktılar. sonra uçak havalandı. Kendi etmiş, kendi bulmuştu. Ama onunla Hilde arasında sanki önemli bir fark da vardı. O yalnızca Alberto ve Sofia yapmıştı yapacaklarını. Ve onlar yalnızca bir hayal ürünüydü. Oysa kızı kendisini kullanıyordu. Hilde'nin dediğini yaptı. Koltuğunu yatırıp arkasına iyice yaslandı. Sonra da kendine tekrar ancak pasaport kontrolünü geçip Kijevik Havalimanı yolcu salonuna girdiğinde geldi. Burada kendisini gösteri yapan bir grup karşıladı. Grup çoğu Hilde'nin yaşlarında 8-10 kişiden oluşuyordu. Ellerindeki pankartta "Hoş geldin baba, Hilde seni bahçede bekliyor, ironi sürüyor" yazıyordu. İşin kötüsü bavullarının çıkmasını beklemek zorunda olup hemen bir taksiye atlayıp gidememesiydi. Beklerken Hilde'nin okul arkadaşları etrafta dolaşıp durduğundan pankartları tekrar tekrar okumak durumunda kaldı. Kızlardan biri yanına yaklaşıp bir gül demeti uzatınca yelkenleri suya indirdi. Elini torbalardan birine daldırıp göstericilerden her birine badem ezmeli birer çikolata verdi. Hilde'ye yalnızca iki tane kalmıştı. Bavulları nihayet taşıma bandından göründüğünde yanında genç bir adam yaklaşıp kendisinin Aynalar Kraliçesi'nin emrinde olup onu Bijerkeli'ye götürmekle görevlendirildiğini söyledi. Bu arada göstericiler de gözden kaybolmuşlardı. E18 karayoluna çıktılar. Bütün köprülerin ve tünel girişlerinin üzerinde pankartlar asılıydı. "Hoş geldin baba. Hilde seni bekliyor. Seni görüyorum baba." Albert Knank taksi nihayet Bijerkeli'deki evlerinin kapısında durduğunda derin bir nefes çekip şoföre taksi ücreti olan 100 kronla beraber 3 kutu Carlsberg Elephant bilası verdi. Evin önünde karısı Marit karşıladı onu. Uzun uzun kucaklaştıktan sonra Albert sordu. "Nerede o?" "İskelede oturuyor." Alberto ile Sophie kırmızı spor arabayla Lillesand'daki Norveç Oteli'nin önündeki meydanda durdular. Saat 10'a çeyrek vardı. Sahile yakın küçük adalardan birinde büyük bir ateş yakılmış olduğunu gördüler. Sophie, "Bijerkeli'yi nasıl bulacağız?" diye sordu. "Aramaktan başka çare yok. Binbaşının evindeki resmi hatırlıyorsun değil mi?" "Evet, ama acele edelim. O gelmeden orada olmak istiyorum." Arabayla hem küçük ara sokaklardan hem kayalık yollardan geçtiler. Bildikleri en önemli şey Bijerkeli'nin deniz kenarında olduğuydu. Sophie birden bağırdı. İşte bulduk." "Sanırım öyle. Ama ne olursa olsun böyle bağırmamalısın." "İyi ama bizi kimse duymuyor ki nasıl olsa." "Sevgili Sophie, böyle uzun bir felsefe kursundan sonra hala böyle çabuk sonuçlara varabilmen beni çok şaşırtıyor doğrusu." "Ama etrafta tek bir tirol, peri ya da orman cini olmadığından nasıl emin olabilirsin?" "Doğru, haklısın, özür dilerim." Arabayla bahçe kapısından geçip evin önündeki yokuşu çıktılar. Alberto arabayı bahçedeki salıncağın yanına park etti. Biraz aşağıda bir masanın üzerine 3 kişilik servis açılmıştı. "Onu görüyorum," diye fısıldadı Sophie. "Tam rüyamdaki gibi. İskelenin ucunda oturuyor." "Bu bahçenin sizin Yonca Sokağı'ndaki evinizin bahçesine ne kadar çok benzediğini görüyor musun?" "Evet, salıncak plan. Yanına gidebilir miyim?" "Elbette. Ben burada oturuyorum." Sophie koşarak iskeleye gitti. Hilde'ye sarılacaktı ki bunun yerine güzel güzel onun yanında oturmayı tercih etti. Hilde iskeleye bağlı bir kayığın ipiyle oynuyordu. Sol elinde de bir kağıt vardı. Sık sık saatine bakmasından birini beklediği belliydi. Sophie onun çok güzel olduğunu düşündü. Kıvırcık sapsarı saçlı, yemyeşil gözlüydü. Sarı bir yazlık elbise giymişti. Sophie onu biraz Jorun'e benzetti. Hiçbir işe yaramayacağını bilmesine rağmen Hilde'nin kulağına fısıldadı. "Hilde, benim, Sophie." Hilde hiçbir tepki göstermedi. Sophie dizlerinin üzerinde doğrulup Hilde'nin kulağının ta içine bağırdı. "Beni işitiyor musun Hilde? Hem kör hem sağır mısın yoksa?" Hilde gözlerini mi açmıştı ne? Yavaş yavaş da olsa bir ses duymuş muydu? Sonra yana döndü. Başını birden sağa çevirip Sophie'nin gözlerinin tam içine baktı. Ama bakışları Sophie'yi görmüyor, onu delip geçiyordu sanki. "O kadar hızlı bağırma Sophie," diye seslendi kırmızı arabanın içinden Alberto. "Tüm bahçeye periler dolsun istemem doğrusu." Birazdan derinlerden bir erkek sesi duydular. "Hilde." Bu üniforması ve mavi beresiyle binbaşıydı. Bahçenin yukarısında duruyordu. Hilde ayağa fırlayıp ona koştu. salıncakla kırmızı arabanın arasında buluşup kucaklaştılar. Binbaşı Hilde'yi kucağına alıp havada defalarca döndürdü. Hilde iskelede oturmuş babasını bekliyordu. Kasturba vardığı andan itibaren sürekli babasının nerede olduğunu, ne yaptığını, başına gelenleri nasıl karşıladığını düşünmüştü. Tüm saatleri elindeki kağıda not etmişti. Kızmış mıydı acaba? Ama kızına esrarengiz bir kitap yazıp sonra da her şeyin eskisi gibi olmasını bekleyemezdi ya. Tekrar saatine baktı. Ona çeyrek vardı. Neredeyse burada olması gerekiyordu. Ama o da ne? Sophie'yi gördüğü rüyasındaki gibi bir ses mi duymuştu ne? Aniden yanına döndü. Orada bir şey vardı. Emindi bundan. Ama neydi? Yoksa bu yaz gecesinin bir cilvesi miydi? Birkaç saniye süresince kendisinin medyum falan olmasından korktu. Hilde! Öbür yanına dönüp sesin geldiği yöne baktı. Babasıydı bu. Bahçenin yukarısında duruyordu. Kalkıp babasına doğru koştu. Salıncağın yanında buluştular. Babası Hilde'yi kucağına alıp havada defalarca döndürdü. Hilde ağlamaya başlamıştı. Babasının da gözleri dolmuştu. Genç bir kız olmuşsun Hildeciğim. Sen de gerçek bir yazar. Hilde sarı elbisesinin kollarıyla gözyaşlarını sildi. Ödeştik mi? Diye sordu Hilde. Evet, ödeştik. Gidip masaya oturdular. Hilde her şeyden önce babasının Kasturup'tan bu yana başından geçenleri merak ediyordu. Babası anlattıkça gülmekten kırıldılar. Kafeteryadaki notumu bulmadın mı yani? Oturup bir şey yiyecek halin mi vardı seni çadı? Bu yüzden şimdi karnım zil çalıyor. Zavallı babacığım. Yoksa hindi de uydurma mıydı? Hayır hayır, her şey hazır. Annem şimdi getirir. Sonra kitaptan, Alberto ile Sophie'den bahsettiler. Çok geçmeden annesi hindi ve Waldorf salatası ile bir şişe pembe şarap ve Hilde'nin kendi elleriyle yaptığı ekmeği getirdi. Babası Platon'la ilgili bir şeyler söylerken Hilde birden onun sözünü kesti. Şşş! Ne var? Duymadın mı? Bir gıcırtı gibi bir şey. Yoo. Ama ben bir şey duyduğuma eminim. Neyse, bir tarla faresiydi belki de. Binbaşı'nın yemeğe başlamadan söylediği son şey, ama felsefe kursu henüz tamamen bitmiş değil oldu. Nasıl yani? Bu gece sana evrenden bahsedeceğim. Yemeğe başlarlarken, Hilde kucağa oturacak yaşı geçti ama sen değil diyerek Albert karısını çekip kucağına oturtturdu. Bir süre böylece oturdular. Düşünsene, neredeyse 40 yaşındasın artık, dedi Albert. Hilde babasına koşarken Sophie gözlerinin dolu dolu olduğunu hissetti. Hilde'ye hiçbir zaman ulaşamayacaktı. Etten kemikten bir insan olan Hilde'nin yerinde olmak istedi. Hilde ile binbaşı masaya oturduklarında Alberto arabanın kornasını çaldı. Sophie yukarıya baktı. Hilde de öyle yapmamış mıydı? Alberto'ya koşup arabada yanına oturdu. Biraz daha durup neler olduğuna bakalım, dedi Alberto. Sophie evet anlamında başını eğdi. Ağladın mı yoksa? Sophie yine başını salladı. Ama niye? Hilde gerçek bir insan olduğu için ne kadar şanslı. Büyüyüp gerçek bir kadın olacak. Mutlaka gerçek çocukları da olacak. Ve de torunları. Ama her şeyin iki yüzü var Sophie. Felsefe kursuna başlarken sana bunu anlatmaya çalışmıştım. Ne gibi? Ben de senin gibi onun şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama kurrada yaşamı çeken ölümü de çeker. Gerçekten yaşayıp ölmek, doğru dürüst yaşamayıp hiç ölmemekten daha iyi değil mi? Bizim Hilde gibi bir hayatımız olmayacak. Ne de binbaşı gibi. Ama biz de hiç ölmeyeceğiz. Ormandaki kadının ne dediğini hatırlıyor musun? Biz görünmeyen insanlar grubuna dahiliz. Kadın kendisinin 200 yaşında olduğunu da söylemişti. Orada 1000 yaşından fazla olan tipler de gördüm. Belki de Hilde'nin sahip olduğu bu şeye, bu aile hayatına özeniyorum. Senin de bir ailen var. Kedin, kuşların, kaplumbağan var. Ama ben o gerçekliği terk ettim. Hiç de değil. Bu gerçekliği terk eden yalnızca binbaşı. O noktasını koydu ve bizi artık bir daha bulamayacak. Geri dönebileceğimizi mi söylüyorsun? Hem de istediğimiz kadar. Ama önce Fiyane'deki Cinderella kafeteryasının arkasındaki yeni dostlarımızı ziyaret edeceğiz. Müller Knank ailesi şimdi yemeklerine başlamıştı. Sophie bir an için bu yemeğinde Yonca Sokağı'ndaki felsefe bahçesine dönmesinden korktu. binbaşı Marit'i düşürür gibi bir takım hareketler yapıyordu. Ama hayır, tek yaptığı karısını kucağına oturtmak olmuştu. Arabaları onların yemek yediği masanın epeyce ötesinde duruyordu. Konuştuklarından sadece bir kısmı geliyordu ara sıra kulaklarına. Sophie ile Alberto bir süre oturup onları ve bahçeyi seyrettiler. Oturup uzun uzun felsefi bahçe partisinden ve onun dramatik sonundan bahsettiler. Gece yarısına doğru masadan kalktılar. Hilde ile babası salıncağa doğru geliyorlardı. Beyaz eve girmekte olan annesine el sallayarak ''Sen git yat anne'' diyordu Hilde. ''Bizim babamla konuşacaklarımız var.'' Büyük patlama. Bizler de yıldız tozuyuz. Hilde salıncakta babasının yanına iyice yerleşti. Saat 12'ye geliyordu. Oturup koyu seyrederken gökyüzünde yıldızlar bir görünüp bir kayboluyorlardı. Dalgalar iskelenin altındaki kayalara çarparken yumuşak sesler çıkarıyordu. Sessizliği bozan babası oldu. Evrende küçücük bir gezegende yaşadığımızı düşünmek ne tuhaf. Evet, yer güneş sistemindeki gezegenlerden biri yalnızca ama bunların içinde hayat olan tek gezegen. Ya da evrendeki tek gezegen. Evet olabilir ama öte yandan evren öyle sınırsız bir şey ki evrenin başka köşelerinde de pekala hayat olabilir. Uzayda mesafeler öyle büyüktür ki bunları ışık dakikası ya da ışık yılıyla ölçeriz. Ne anlama geliyor bunlar? Bir ışık dakikası ışığın bir dakikada aldığı yoldur. Ve bu da oldukça uzun bir mesafedir. Çünkü ışık bir saniyede uzayda 300 bin kilometre yol alır. Bir başka deyişle bir ışık dakikası 300 bin kere 60 yani 18 milyon kilometre eder. Bir ışık yılı da neredeyse 10 trilyon kilometre demektir. Yerin güneşe uzaklığı ne kadar? 8 ışık dakikasından biraz fazla. Yani sıcak bir Haziran günü yüzümüzü okşayan güneş ışınları bize gelmeden önce uzayda 8 dakika kadar yol alırlar. Devam et. Güneş sistemimizdeki en uzak gezegen olan Plüton'un yere uzaklığı yaklaşık olarak 5 ışık saatidir. Bir gökbilimci teleskobuyla Plüton'u seyrederken gerçekte o anda 5 saat gerisini görmektedir. Veya bir başka deyişle Plüton'un görüntüsünün bize ulaşması için 5 saat geçmektedir. Hayal etmesi biraz zor ama sanırım ne demek istediğini anlıyorum. Çok iyi Hilde. Ama daha işin başındayız biliyor musun? Bizim güneşimiz Samanyolu diye bilinen bir galaksideki 400 milyar yıldızdan yalnızca birisidir. Bu galaksi bizim güneşimizin de spiral kollarından birinde yer aldığı büyük bir diski andırır. Havanın açık olduğu kış gecesi başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda yıldızlardan bir kuşak görürüz. Çünkü biz aslında Samanyolu'nun merkezine doğru bakmaktayızdır. Demek bu yüzden İsveççe Samanyolu'na kış sokağı deniyor. Samanyolu'ndaki en yakın komşumuza uzaklığımız 4 ışık yılıdır. Şu ileride, adanın üzerinde görülen yıldız odur belki de. O yıldız da bize Bjerkele'ye yönelmiş bir teleskop olduğunu düşünecek olursak, o teleskop buranın 4 yıl önceki halini görmektedir. Belki de bu salıncakta oturup ayaklarını sallayan 11 yaşında bir kız çocuğudur gördü. İnanamıyorum. Ve bu bize en yakın yıldız konusunda da geçerli. Tüm galaksi ise 90 bin ışık yılı genişliğindedir. Bu ışığın galaksinin bir ucundan diğer ucuna seyahat etmek için 90 bin yıl kullanılması gerektiği anlamına gelir. Samanyolu'nda bizim güneşimizden 50 bin ışık yılı ötede bir yıldıza baktığımızda zamanda 50 bin yıl öncesine bakmaktayızdır demektir. Ah, düşüncesi bile benim küçücük kafam için çok fazla büyük. Yani uzayda bir şey görmemizin tek yolu bakışlarımızı zamanda geriye çevirmektir. Evrenin şu anda nasıl olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. Yalnızca daha önce nasıl olduğunu bilebiliriz. Binlerce ışık yılı ötedeki bir yıldıza baktığımızda uzay tarihinde binlerce yıl geriye gidiyoruz demektir. Korkunç bir şey. Ve tüm gördüklerimiz gözümüze ışık dalgaları halinde ulaşır. Bu dalgalar uzayda hareket ederken belli bir zaman geçer. Bunu gök gürültüsüne benzetebiliriz. Çoğu zaman gök gürültüsü şimşek çaktıktan bir süre sonra duyulur. Bunun nedeni ses dalgalarının ışık dalgalarından daha yavaş hareket etmesidir. Duyduğum gök gürültüsü bundan bir süre önce olmuş olan bir şeyin sesidir. Yıldızlarda da bu böyledir. bizden binlerce ışık yılı ötedeki bir yıldıza baktığımızda bundan binlerce yıl önce çakmış bir şimşeği görmekteyimdir bir bakıma.
Anlıyorum.
Ama şu ana dek yalnızca kendi galaksimizden söz ettik. Gök bilimcilere göre evrende bunun gibi yaklaşık olarak 100 milyar galaksi bulunmaktadır. Ve bu galaksilerin her birinde yaklaşık olarak 100 milyar tane yıldız vardır. Samanyolu'nun en yakın komşu galaksisine Andromeda takım yıldız diyoruz. Bu galaksi bizim galaksimize 2 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Yani ışığın buradan bize ulaşması 2 milyon yıl alır. Yine bu da demektir ki gökyüzünde Andromeda takım yıldızlarına baktığımızda 2 milyon yıl ötesine bakmaktayız. Bu takım yıldızlardaki çok gelişkin bir teleskop, afacan bir ufaklığın böyle bir teleskobun başına oturmuş olduğunu gözünün önüne getirebiliyor musun? Şu an buraya bakıyor olsa bizi göremez. Görse görse düz alanı ilk insanları görebilir.
Ah, şaşkına dönmüş durumdayım.
Bugün bile bildiğimiz galaksilerin çoğu bizden yaklaşık olarak 10 milyar ışık yılı uzaklıktadır. Yani bu galaksilerden sinyaller alabildiğimizde uzay tarihinde 10 milyar yıl geriye gidiyoruz demektir. Bu bizim güneş sistemimizin uzayda varoluşundan bu yana geçen sürenin aşağı yukarı 2 katı bir süredir.
Başımı döndürüyorsun.
Zamanda böylesi bir geriye dönüşün ne anlama geldiğini kavramak zaten çok güç bir iş. Ama gök bilimciler evreni algılayışımızı etkileyerek bundan daha önemli bir şey keşfettiler.
Anlat anlat.
Uzayda hiçbir galaksinin sabit bir şekilde durmadığı anlaşılmış bulunuyor. Uzaydaki bütün galaksiler korkunç bir hızla birbirinden uzaklaşıyor. Bizden uzaklaştıkça bu hız daha da artıyor. Yani galaksiler arasındaki mesafe giderek artıyor.
Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum.
Bir balonun üzerinde siyah noktalar çizdiğinde balonu şişirdikçe bu noktalar birbirinden uzaklaşır. Bu uzaydaki galaksiler için de geçerlidir. Bu yüzden evrenin genişlemekte olduğunu söylüyoruz.
Evren neden genişliyor acaba?
Gök bilimcilerin çoğu bu konuda ortak bir fikre sahip. Bundan aşağı yukarı 15 milyar yıl önce evreni oluşturan tüm madde küçük bir alanda toplanmış bulunuyordu. Bu madde öylesine sıkıştırılmış bir durumdaydı ki çekim gücünden ötürü bu kütle aşırı sıcak bir haldeydi. Zamanla bu kütle öyle sıkıştı ve öyle ısındı ki sonunda patladı. Buna büyük patlama ya da İngilizce'deki deyimiyle The Big Bang diyoruz.
Düşüncesi bile beni ürkütüyor.
Bu büyük patlamadan sonra bu kütle parçalar halinde uzaya yayıldı. Ve zamanla soğuyan bu parçalar yıldızları, galaksileri, ayları ve gezegenleri oluşturdu.
Ama bir de evrenin genişlediğini söylemiştin.
İşte bunun da nedeninin milyarlarca yıl önce meydana gelen bu patlama olduğu düşünülüyor. Çünkü evrenin değişmez bir coğrafyası yoktur. Evren bir harekettir. Evren bir patlamadır. Galaksiler daha büyük bir hızla birbirinden ayrılmaya devam etmektedirler. Sonsuza kadar böyle mi gidecek? Olabilir ama başka bir şey de olabilir. Alberto'nun Sophie'ye gezegenlerin güneşin etrafında kalmasını sağlayan iki kuvvetten bahsedişini hatırlıyor musun? Yer çekimiyle atalet değil mi bunlar? Bu yasalar galaksilerin arasında da geçerlidir. Evren genişlemekte olsa da yer çekimi bunun tersi yönde etki yapmaktadır. Bir gün belki bundan milyarlarca yıl sonra büyük patlamanın etkisi azaldıkça gök cisimleri yer çekimlerinin etkisiyle yeniden bir araya gelecektir. O zaman patlamanın tersi bir toplanma yaşanacaktır. Ancak mesafeler çok uzun olduğu için bu ağır çekim bir film gibi gerçekleşecektir. Balonun ağzını açınca havanın boşalışına benzetebilirsin bunu.
Tüm gezegenler yeniden bir kütle mi oluşturacaklar yani?
Evet anlamışsın. Peki o zaman ne olacak söyleyebilir misin bana?
Yeniden bir patlama olup evren yeniden genişlemeye başlayacaktır. Çünkü hala aynı doğa yasaları geçerli olacaktır. Bu şekilde ortaya yeni yıldızlar, yeni galaksiler çıkacaktır.
Yerinde bir düşünce. Gök bilimciler evrenin geleceği üzerinde iki görüş ortaya koyuyorlar. Ya evren giderek büyüyecek ve galaksiler arasındaki mesafeler artacak ya da evren yeniden küçülüp sıkışacak. Bunu belirleyecek olan evrenin ne kadar ağır veya ne kadar kütlesel olduğu ve gök bilimciler henüz bunu bilemiyorlar. Evren çok ağırsa ve küçülmeye başlayacaksa o zaman belki de bu evrenin şimdiye kadar çok kereler sıkışıp birçok kereler patladığı anlamına gelebilir.
Evet, buradan bu sonuca varmak mümkün. Ancak öteki olasılığa göre evren yalnızca bu kez genişlemekte.
ve evrenin sonsuza dek genişlemeye devam edeceğini düşünecek olursa, o zaman her şeyin nasıl başladığı sorusu daha da önemli bir soru haline geliyor. Evet, aniden patlayan bu kütle nasıl meydana geldi? Bir Hristiyana göre bu büyük patlama yaratılış anının kendisidir. İncil'de Tanrı'nın ve ışık olsun dediğini yazar. Alberto'nun Hristiyanlığın çizgisel bir tarih anlayışına sahip olduğunu söylediğini hatırlıyorsundur belki de. Evrenin büyümeye devam edeceği fikri bu bakımdan Hristiyanlık görüşüne uygun bir görüştür. Öyle mi? Doğuda ise dairesel bir tarih görüşü egemendir. Bu görüşe göre tarih her zaman tekrardan ibarettir. Örneğin Hindistan'daki eski bir öğreti evrenin sürekli genişleyip küçüldüğünü söyler. Hintlilerin deyişiyle Brahma günü ile Brahma gecesi arasında gidip gelinir. Bu düşüncede kuşkusuz evrenin sonsuza dek süreceği dairesel bir hareket içinde olduğu fikrine uyar. Bu bana atıp duran büyük kozmik bir kalbi hatırlatıyor. Bence bu teorilerin ikisi de kavranması güç ama son derece ilginç teoriler. Ve bu Sopi'nin bahçesinde oturup düşündüğü sonsuzluk ikilemine benziyor. Evren ya her zaman var olmuş ya da bir zamanlar şundan veya bundan meydana gelmiş olmalıydı. Ah! Hilde alnını tutuyordu. Ne oldu? Ah! Alnıma at sineği soktu galiba. Belki de Sokrates seni rüyalarından gerçeğe döndürmeye çalışıyordur. Sophie ile Alberto kırmızı spor arabada oturmuş binbaşının Hilde'ye evrenle ilgili anlattıklarını dinliyorlardı. Rolleri değiştik farkında mısın? Diye sordu Alberto. Nasıl yani? Önceden onlar bizi dinliyorlar ama biz onları göremiyorduk. Oysa şimdi biz onları dinliyoruz ve onlar bizi göremiyorlar. Bir şey daha var. Neymiş o? Başlangıçta biz Hilde ile binbaşının içinde yaşadığı bir gerçeklik olduğunu bilmiyorduk. Şimdi ise bizim gerçekliğimizden haberi olmayan onlar. Evet, intikamımızı aldık. Ama binbaşı bizim hayatımıza müdahale edebiliyordu. Bizim hayatımız onun müdahalesinden başka bir şey değildi ki zaten. Ben de onların hayatlarına müdahale edebileceğimize dair umudumu yitirmemeye çalışıyorum. Ama bu olanaksız biliyorsun. Cinderella kafeteryasında işlerin nasıl gittiğini unuttun mu? Oturup Coca-Cola şişesini çekmeye çalışman hala gözümün önünde. Sophie, binbaşı büyük patlamadan bahsederken bahçeyi seyredip düşünmüştü. Bu sözcüğün kendisi ona bir fikir veriyordu. Arabada bir şeyler aranmaya başladı. Ne var diye sordu Albert. Hiç. Torpido gözünü açıp orada bir İngiliz anahtarı buldu. Arabadan çıktı, gidip Hilde ile babasının tam karşısında durdu. Önce Hilde'nin bakışlarını yakalamaya çalıştı ama bir türlü olmadı. Sonunda elindeki İngiliz anahtarını kaldırıp tüm gücüyle Hilde'nin alnına vurdu. Hilde, ah! Dedi. Sophie sonra İngiliz anahtarını kaldırıp bu kez de binbaşının alnına vurdu ama o hiçbir şey fark etmedi. Ne oldu? Diye sordu Hilde'ye. Alnıma bir at sineği soktu galiba. Belki de Sokrates seni rüyalarından gerçeğe döndürmeye çalışıyordur. Sophie yere yatıp salıncağı itmeye çalıştı. Ama salıncak mıhlanmış gibi yerinde duruyordu. Ama galiba sonunda bir milimetrecik olsun oynatmayı başardı. Esinti çıktı galiba. Yok canım, hava oldukça sıcak. Sadece bu değil. Burada başka bir şeyler var. Burada da olan yalnızca biziz. Bir de ılık yaz gecesi. Hayır, havada başka bir şey var. Ne olabilir ki? Alberto'nun gizli planını hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum hiç? Sonra birden partiden yok oldular. Sanki yer yarılıp yerin dibine girdiler. Öykünün bir yerde bitmesi lazımdı. Ben de böyle bir şey uydurdum işte. Evet, sen öyküyü öyle bitirdin. Sonrasını yazmadın. Peki sonra ne oldu? Düşünsene. Ya buradalarsa? İnanıyor musun buna gerçekten? Bunu hissediyorum baba. Sophie koşarak arabaya gitti. İnanılır gibi değil, dedi Alberto Sophie elinde İngiliz anahtarıyla arabada otururken. Bu kızın inanılmaz yetenekleri var doğrusu. Binbaşı kolunu Hilde'nin omzuna atmıştı. Dalgaların sesini duyuyor musun? Evet. Yarın motoru suya indirmeliyiz. Ya sen rüzgarın sesini duyuyor musun? Kavak yapraklarının nasıl titrediğini görüyor musun? Bu yaşayan bir gezegen biliyorsun. Satır aralarında başka şeyler olabileceğini yazmıştım bir seferinde, öyle değil mi? Yazmış mıydım? Belki bu bahçede de satır aralarında başka bir şeyler vardır. Doğa sırlarla doludur elbette ama biz şimdi yıldızlardan bahsediyoruz. Birazdan suda da yıldızlar olur. Küçükken fosforlara böyle derdin. Bir bakıma haklıydın da. Çünkü fosfor da diğer tüm maddeler gibi bir zamanlar tek bir yıldızın parçasıydı.
Bizler de mi?
Evet, bizler de yıldız tozuyuz.
Güzel bir laf bu.
Radyo teleskoplar milyarlarca ışık yılı ötesindeki uzak galaksilerden gelen ışınları yakalayabildiklerinde evrenin büyük patlamadan hemen sonraki halini görmektedirler aslında. İnsanın uzayda görüp görebileceği tek şey binlerce milyonlarca yıl ötesinden kalma fosillerdir. Yıldız falcısının yapabileceği tek şey geçmişi bulup çıkartmakta oysa.
Çünkü yıldızlardan gelen ışın bize ulaşmadan gezegenler birbirinden ayrılmıştır bile.
Bundan birkaç bin yıl öncesine kadar yıldızların konumu bugünkünden bambaşkaydı.
Bunu bilmiyordum.
Bulutsuz bir gecede uzay tarihinde milyonlar, evet hatta milyarlarca yıl geriye gidebiliriz. Bir anlamda yüzümüzü yuvaya dönmek anlamına gelmektir bu.
Bununla ne demek istiyorsun?
Sen de ben de büyük patlamayla meydana geldik. Çünkü evrendeki her şey organik bir bütündür. Bunlar milyarlarca yıl önce tüm madde öyle bir yoğun bir kütle halinde bir araya gelmişti ki bir toplu iğne başı kadar bir alan milyarlarca ton ağırlığındaydı. Bu ilk atom çok büyük bir çekim gücünden ötürü patladı. Bir şeyler yok oldu o zaman sanki. Biz de başımızı gökyüzüne kaldırıp baktığımızda sanki o kaybolan şeyi kendimize giden yolu bulmak ister gibiyizdir.
İlginç bir ifade bu.
Uzaydaki tüm yıldızlar ve tüm galaksiler aynı maddeden oluşuyor. Biraz burada, biraz orada. Galaksiler arasında milyarlarca ışık yıllık mesafe olabilir ama sonuçta hepsi aynı maddeden oluşuyor.
Anlıyorum.
Peki bu madde nedir? Milyarlarca yıl önce patlayan neydi? Nereden geliyordu?
İşte asıl büyük bilmece bu.
Ve bu soru bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü biz de bu maddeden yapılmayız. Biz milyarlarca yıl önce yakılmış o büyük ateşten etrafa yayılmış kıvılcımlarız.
Bu da güzel bir laf.
Ayrıca bu konuda bu büyük sayılara bakmamıza hiç gerek yok. İnsanın elinde bir taş tutması yeter. Evren yalnızca bir portakal büyüklüğündeki bu taştan da oluşmuş olsaydı bu soruyu soracaktık. Bu taş nereden geliyor?
Sophie aniden kırmızı spor arabada ayağa kalkıp eliyle koyu göstererek "Ne olur kayığa binelim" diye haykırdı.
"Kayık bağlı, üstelik kürekleri kaldırmaya gücümüz yetmez.
Bir deneyelim ne olur."
"En azından gidip bir bakabiliriz."
Arabadan inip koşa koşa deniz kenarına indiler.
İskelede kayığın ipini çözmeye çalıştılar ama olanağı yoktu.
"Sanki çiviyle çakılmış gibi," dedi Alberto. "Nasılsa zamanımız bu."
Gerçek bir filozof asla pes etmez.
"Şu ipi bir çözebilsek."
"Gökyüzünde yıldızlar iyice arttı," dedi Hilde. "Evet, tam bir yaz gecesi.
Ama kışın yıldızlar daha çok parlıyor.
Lübnan'a gitmeden önceki geceyi hatırlıyor musun?
Yeni yılın ilk günüydü.
Sana bir felsefe kitabı yazmaya o zaman karar vermiştim. Çünkü Christian Sand'daki kütüphaneye gitmiş, orada gençler için yazılmış tek bir felsefe kitabı bulamamıştım.
Şimdi ise beyaz tavşanın tüylerinin en tepesindeyiz bence.
Bu ışık yılı gecesinde etrafta kimse var mı?
Ah, kayık yüzmeye başladı.
Aa, evet.
Olamaz. Sen gelmeden önce kendim gidip kontrol etmiştim.
Sahi mi?
Alberto'nun kayığını alan Sophie'yi hatırladım. Kayık nasıl da gölde öylece kala kalmıştı, hatırlıyor musun?
Belki bu da onun işidir.
Sen dalga geç bakalım. Bense bütün gece bir tuhaflık olduğunu hissettim.
Birimizin suya girmesi gerek.
İkimiz birden girelim baba.
Sophie'nin dünyasının sonu. Okuyan Aylin Budak.